Ayrım 7, Aynalı Kitap, sayfa 92. Kurban Olmak. Bu kitap bir sözlük olsaydı, size kurban olmak deyimini şöyle açıklayabilirdim. Kendi yaratım gücü olduğunu unutmak ve başkalarının kendisi için yaratmasını istemek. Ama Aykut, durum bu işte. Piyasa böyle, ekonomi böyle, erkekler böyle vesaire. Evet, öyle olabilir. Ama siz bunun parçası olmak zorunda değilsiniz. Sadece korkularınız yüzünden oluyor. En azından korkuyorum, o yüzden yapamıyorum demek, bana şöyle davranıyorlar, böyle yapıyorlar demekten çok çok daha iyidir. Geçenlerde bizim bakkalın sahipleriyle sohbet ediyordum. Veresiye yazdırıp sonra kaçıp gidenlerden bayağı canları sıkkındı. İkisi de kurban rolü oynuyordu. Sanki onlara kendi arzuları, istekleri dışında bir şey yapılıyordu. Veresiye vermeyin abicim o zaman. Olur mu Aykut abi? O zaman gelmezler ki. Evet, aynen öyle. Gelmeyecekler. Şu anki sıkıntın onlar geldiği için değil mi zaten? Daha iyi gelmemeleri. Evet, onlar gelmediği için o parayı kazanamayacaksın. Ama şimdi hem o parayı kazanamadın, hem de mallar gitti. İş yerinde gece gündüz çalışıyorum ve bana bu sene zam vermeyeceklermiş. Zam zaten verilmez çocuklar. Asıl kurban rolü burada başlıyor. Zam alınır veya o fiyatı verecek başka şirkete gidilir. Bu şekilde anlatınca herkes evet haklısın diyor, bekliyorlar. Ama piyasanın durumu kötü. Bu parayı kimse vermez ki. Bakın, kurban rolünün altından birdenbire gerçek odağınızın nerede olduğu, egonun oyunları nasıl ortaya çıktı. Gazete manşetlerine bakmam. Çünkü odağımın kaymasına, enerjimin düşmesine neden olurlar. Ben okuyunca enerjim hiç düşmüyor Ayten. Camışsın Necati, camış. Playboy dergilerinden bahsetmiyor adam. Çok nadir bir iki köşe yazarına göz atarım. Geçenlerde şahsen çok da sevdiğim bir tanesi kadın erkek ilişkileriyle ilgili yazmış. Bütün yazı erkeklerin kadınlara nasıl kötü davrandığı ile ilgili ve baştan sona doğru gibi görünüyor. Yani yazdıklarına hiç kimse kalkıp da "Aa yok canım, abartmışsın" diyemez. Ama benim asıl sorum hem kendisine hem de bu yazıyı okuyup onaylayan kadınlara. Neden izin veriyorsunuz? Vermeyin. Kocanız size kötü davranmaya mı kalkıyor? Sıçın ağzına. Erkek patronunuz size kötü davranmaya mı kalkıyor? Çekin kenara ve sen bana artık böyle davranamazsın deyiverin. Yapmıyorsunuz çünkü korkular işin içine giriyor. Doğaldır korkular. Korkularınız olduğu için kendinizi suçlamayın. Benim de korkularım var. Sadece kurban rolü oynamayı bırakın. Çünkü kurban olmak odağınızın kaymasına, bu da aynı senaryoyu birçok defa hayatınızda tekrarlamanıza yol açıyor. İzin vermezseniz erkekler bir bok yapamaz. Siz izin vermezseniz patronunuz sizi sabahlara kadar çalıştıramaz. Siz izin vermezseniz veresiye müşteriniz ödemeden kaçamaz. Bunca sene içinde sadece bir defa, o da tamamen şaka olarak, Esra'ya bir kelime sarf ettim. Şakalaşırken ağzımdan öylesine çıkıverdi. Birden ciddileşti ortam. Asla kızgın falan değildi. Sadece ciddileşti. Şaka bile olsa birbirimize bu tarz kelimeleri kullanmayalım. Seçebileceğimiz o kadar çok kelime var ki. Son derece haklıydı. Hemen özür diledim. Bir kelimeden ne olacak? Çok şey olabilir. Hep bir kelime, bir davranış ile başlıyor her şey. Ama bakın, Esra buna izin vermedi. Odağınız nerede? Demin anlattığım iki teyzem bir şekilde sürekli düzen bozukluğu deneyimliyorlarsa hiç şaşırmam. Hatta öyle olduğuna eminim. Falanca bir konuyla ilgili odağınızın nerede olduğunu bulmanız çok önemli. Çünkü odağınız bir tarafta, siz başka bir taraftaysanız elbette istemediğiniz şeyler oluyor gibi görünecek. Ve hatta olacak. Bir konu üzerine örnekleyelim. Diyelim ilişkilerle ilgili gerçek odağınızın nerede olduğunu bulmak istiyorsunuz. Hemen tablonun başına yazın. Odağım nerede tablosu? Odağım nerede? Nokta nokta nokta konusu ile ilgili bütün düşüncelerim şunlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hemen tablonun başına yazın. İlişkiler konusuyla ilgili düşüncelerim şunlar. Ardından günlerinizi biraz daha dikkatli yaşamaya başlayın. Diyelim bir dizi seyrediyorsunuz. Başrol kadın karakter en yakın arkadaşına kocasının ne kadar ilgisiz bir adam haline geldiğini anlatmaya başladı. Bir anda aklınızda bir düşünce, ego geçmeye başladı. Al işte erkek değil mi? Elde edince böyle oluyor. Aha, hemen not alın. Aklınıza ilişkilerle ilgili çok da hoş olmayan bir cümle geldi. Eğer bu cümle geliyorsa inanç sisteminizde olduğu için. Bu noktadan sonra istediğiniz kadar aman aman bana öyle adam gelmesin deyin nafile. Çünkü gelecek. Hemen yazın bir cümleyi. Korkmayın. Korkmayın. Sırf bir cümleyi dürüst bir şekilde kağıda yazıyorsunuz diye evrene mesaj göndermiyorsunuz. Aksine habire düşündüğünüz zaman mesaj gönderiyorsunuz. Amacımız bunları değiştirmek zaten. Yazdınız cümlenizi. 1. Erkek dediğin bir süre sonra ilgisini kaybeder. Sonra çok yakın bir arkadaşınızla kahve içerken size kendi ilişki sorunlarından bahsetmeye başladı. Zaten şu aralar ilişki sorunlarınız varsa doğal olarak etrafınızda aynen sizin gibi ilişki sorunları yaşayan insanlar olacak. Mıknatıssınız demiştim ya. Arkadaşınız anlattıkça siz de şöyle bir şey hissetmeye ego başladınız. Zor zor, vallahi ilişkiyi yürütmek zor. Hemen yazın. 2. Bir ilişkiyi yürütmek zordur. Bakın bakalım bir hafta sonra kağıtta neler neler yazıyor. Gün ışığına çıkmamış nelerle karşılaşacaksınız. Bu sizi korkutmasın. Bunu değiştirebilmenin ilk adımı bunları görebilmekten geçiyor. Yani harika bir iş yapıyor olacaksınız. Hatta bu cümlelerin arasında bulunan bazı maddeler sizi bile şaşırtacak. Allah Allah, hiç böyle düşündüğümü bilmezdim diyeceksiniz. Çünkü inandığınız birçok şeyi aslında başkalarından kiralıyoruz. İnanç emlak gururla sunar. 2+1 havadar deniz manzaralı inançlar kelepir fiyatına. O kadar çok inanç sistemi var ki ve hala bir tek doğru olmadığına, hepimizin doğrusunun doğru olduğu fikrine henüz inanmaya başladığınız için şimdilik sağdan soldan inanç kiralayarak devam ediyorsunuz yaşamınıza. Çok sofistike olmaya gerek bile yok. Sadece basit bir iki soru sorayım size. Çatal neden sağ elle ve yemek yerken tuttuğunuz gibi tutulur? Çok ciddi soruyorum bunu. Hiç düşündünüz mü? Kim başlattı bunu ve neden takip etmek zorundayım? Farkında mısınız? Çatalı çocukların tuttuğu gibi kavramak aslında daha kolay. Aa, ama ayıp öyle tutulur mu canım? Kime ayıp? Neyin ayıbı yahu? Çatal öyle tutulunca ayıp da çocuğun pipisini komşulara göstermek mi normal? Bayramda neden büyüklerin eli öpülür? Çünkü büyüklere saygı gösterilir. El öpmek saygı ise ben de dedemin benim elimi öpmesini istiyorum yahu. Ha, o bana sadece sevgi gösterecek, ben ona sadece saygı göstereceğim. Yani ben onu sevmesem, o da beni saymasa olur. Nah olur. Bu yüzden küfrede küfrede öpüyoruz bazen o eli. Ayrıca hatırlatmadan geçemeyeceğim, biliyorsunuz insanlar yaşlandıkça unutkanlığa falan başlıyorlar ya. Ya dedem tuvaletten çıkarken ellerini yıkamayı unutmaya başladıysa? Günde neden 3 öğün yemek yenir? Aralarda habire acıkmamıza rağmen. Çünkü yıllar yıllar önce delinin biri kuyuya bir taş attı, milyonlarca akıllı hala çıkartamadık. Bugün bile artık en sağlıklı şekil yemek yemenin günde 5-6 öğün olduğu, aklı başında yerinde uzmanlar tarafından önerilmeye başlandı bile. Bırakın uzmanı, zaten vücudunuz size bunu söylüyor yahu, ama niye hala inatla 3 öğün yiyoruz? Ve çocuklarımıza bunu zorla yaptırıyoruz. İstememize rağmen neden bir düğüne gidilir? E gitmezsem ayıp olur. İstemeden gidip sevdiğinizi iddia ettiğiniz kişiye sahtekarlık yapmak çok daha iyi o zaman, öyle mi? Ne zaman sahtekarlık sevginin önüne geçti? Gerçekten böyle yaşamak istediğinizi hiç sanmıyorum. Sadece alıştığınız hali bu olduğu için, bugüne kadar böyle geldiği için yapıyorsunuz. Bir dakika oturup düşünseniz, böyle gitmek zorunda olmadığını görebileceksiniz. Büyüklerin karşısında neden sigara içilmez? Ha ha, bu beni kahkahalarla güldüren bir tanesi. Hatta bunu yapmayı meziyet sayanlar var. Sigara içmek madem terbiyesizlik, o zaman yapma. Hayır, yapacağım. Ama aynı zamanda saklayacağım. Çünkü ben iyi biriyim. Hayır bir tanem, sen aslında sahtekarın önde gidenisin. Ben de aynı şeyi anne babama yaptığım için önce kendimden bahsediyorum sahtekar diye. Hemen üstünüze alınmayın. Bunu yaparken nasıl siparişler verdiğinizin farkında mısınız? Ailemin karşısında ben olamam. Çünkü ben aslında hoş olmayan biriyim. Ve anne babama sahte saygı göstermek hiç göstermemekten iyidir. Sonra dışarıda karşılaştığınız sahtekarlıkların nedenine bir daha bakın bakalım. Sol elle yazan çocuklar neden bin bir çaba ile sağ elle yazmaya zorlanır? Bunda dalga geçebileceğim bir şey bile bulamadım. Çünkü olay kendi kendiyle son derece güzel dalga geçiyor zaten. Buzdolabının önünde durup neden yemek yenmez? Resmi dilekçelerde neden nezaketten kırılacak şekilde rica edilir? Sonuçta karşı tarafa zaten maaş aldığı görevini yapıyor. Hayatınızda hiçbir garsona nazik bir dilekçe verdiniz mi? Kendi aranızda sadece isimle andığınız birinin yüzüne neden hanım ve bey takıları ekliyorsunuz? Bir insana sadece adıyla hitap etmek bu kadar mı kötü? İsim sahibi olmak suç mu? Madem bu kadar kötü, niye isimlerimiz var? Saygı göstergesi Aykut Bey. Yahu daha yeni tanıştık, bana bu kadar güya saygı duymanı sağlayacak ne yaptım? Sonra samimileştikçe, gerçek saygı aramızda sağlanınca bu sefer resim değişiyor. Nasılsın Aykut'cuğum? Başta kullandığın bey saygı gösterisiydi anladık. Şimdi ne oldu? Saygı mı kayboldu aramızda? Bayanların yaşı neden sorulmaz? Neden ayıptır? Yahu sadece yaşını sordum. Koynuma girer misin demedim ki. Nesi ayıp bunun? Utanılacak bir şey mi içinde olduğun yaş? Hepimiz aynı şakanın içindeyiz. Ben bile kaç kere, bayanların yaşı sorulmaz abicim demişimdir arkadaşlarıma. Ama nesi ayıp bunun? Hiç sorguladınız mı? Biraz çıkıntılık ettiğimin farkındayım. Amacım isteyerek, inanarak yaptığınız eylemleri kötülemek değil. Biraz sert çıkışmamın nedeni çok önemli bir olaya dikkatinizi çekmek. O kadar ilginç bir durumdayız ki sanki koyunlar gibi bizden önce gelenlerin bu budur dediği şeyleri aynen alıp uygulamaya koyuyoruz. Verdiklerimin hepsi sabit örnekler. Ne var bir düğünde kravat taksak? Ne olur bir eli öpsek? Elbette dünyanın sonu gelmez. Fakat sorgulamama alışkanlığı edinmemiz ne kadar kolay görüyor musunuz? Beynimizi eğittiğimiz şekle bir bakın. Sonrasında bu şekilde eğitilen beyin cidden hayatınız için önemli olan bilgileri uygulamaya kalktığınızda da aynı şekilde işliyor. Bir öğrencimle ilişkiler üzerinde çalışıyorduk. Bir süre sonra hayatına bir sevgili çekti ve bocalamaya başladı. Sevgilisini aramak istiyor ama bir türlü arayamıyordu. O sırada bir cümle sarf etti. Ama ilişkinin başında kadın biraz uzak tutmalı kendini ya. Dur. Sakın bu kadar seanstan sonra benden böyle bir şey öğrendiğini söyleme. Yok. 2 yıl kadar önce bir kadınlık koçu ile çalışmıştım. O bana dedi ki ilişkinin başında kadın kendini biraz geride tutmalı. Tek bir soru sordum. Sana bu aklı veren kadınlık koçunun evliliği, ilişkisi nasıl gidiyordu o zamanlar? Kahkahayı bastı. Kadın boşanmıştı. Altın kural. Kelin merhemi olsa diye başlayan bir atasözü var ya, ben onu biraz değiştirdim. Kelin merhemi olsa zaten biz ona ilk başta şu gür saçlı adamın merhemi derdik. Neye doğru diye bakıyorsanız dönün bir daha bakın. Eğer bir tane bile tersi örnek görüyorsanız ki göreceksiniz, bu o doğrunun doğruluğunu çöpe atmaya yeter. Demek kadın ilişkinin başında kendini geri çekmeli, öyle mi? Esra ile tanışmamızdan 30 saat sonra sevgili olmuştuk bile. 5 Eylül pazar günü akşam 21 sıralarında tanıştık. 2-3 saat sohbet ettik, telefon numaralarımızı aldık verdik. Ertesi gün 6 Eylül günü öğlen saatlerinde hemen aradım. Çünkü dün gece tanıştığım o etkileyici kadının sesini duymak istiyordum. Telefonu açtığında o da bana "Ben de seni aramak üzereydim" dedi. Hemen kahve içmek için buluştuk. Kahve öğlen yemeğine doğru uzadı. Öğlen yemeği akşamüstü kahvesine doğru devam etti. İkinci kahveler akşam yemeğine bizi götürdü. Sonra etraftaki bütün açık restoranlar kapanınca sohbetimize benim evim balkonunda sabah 5'e kadar devam ettik. Ve ertesi öğlen uyandığımızda iki sevgiliydik. 7 sene sonra, yani ben bu satırları yazarken bile hala liseli iki sevgili gibiyiz. Hayatımın en güzel ilişkisini Esra kendini geri çekmediği için yaşıyorum bugün. Bu da o kadın koçunun "bu böyle olmalıdır, doğrusu budur" yaklaşımına kapak olsun. Şimdi bu tarz bir yaklaşımla ben de size şöyle anlatayım o zaman ilişki olayını. Eğer 30 saat içinde sevgili olmamışsanız o ilişkiden bir halt olmaz, hemen başkasını bulun. O zaman ben size tanışıp yavaş yavaş 3 ayda sevgili olanları nasıl açıklayacağım? Dünya tatlısı bir bayanın merkezinde seminer verdik Esra ile. Seminerin sonunda kendisi ayağa kalktı ve katılımcılara "Şimdi sizlere bir form dağıtacağız. Seminerimizi nasıl bulduğunuzu yazmanızı istiyoruz" dedi. Son derece iyi niyetli olduğunu bildiğim için ben de aynı güzellikle "Siz yazın ama biz okumayacağız" dedim. Niye böyle cevap verdiğimi açıklayayım. O semineri 90 dakikalık 4 bölüm halinde hazırlamıştık. Benim doğrularıma göre bu süre ideal süreydi. Yazılan kağıtları topladık ve incelemeye başladık diyelim. Aman ne güzel, herkes çok memnun, her şey pozitif, seminer beğenilmiş, sağ köşede oturan Ahmet Bey çok memnun olduğunu ama 90 dakikanın çok uzun olduğunu belirtmiş. Tamam, o zaman bundan sonra daha kısa tutarız bölümleri. Dur. Sol köşede oturan Ayşe Hanım çok beğendiğini ama 90 dakikanın yetmediğini, tam konsantre olmaya başlamışken ara verildiğini söylüyor. Biz bir sonraki seminer ne halt edeceğiz? Olabilecek tek şeyi ben size söyleyeyim. Bir sonraki seminer 60 dakika yaklaştığında ben panik olmaya başlayacağım. Acaba sıkılan var mı diye. İnsan eleştirildikçe gelişir. Sadece kendi görüşünü empoze etmeye çalışan, "bak ben ne bir boklar biliyorum" düşüncesini ispatlamaya çalışan egoların uydurduğu bir yalandır. Eleştirildikçe, ki yapıcı eleştiri diye bir şey yoktur, başınıza gelecek tek şey başkalarının doğrularını kiralamaya başlamaktır. Ayten, bu da şimdi bu adamın doğrusu değil mi? Ben vallahi anlamadım. Necati, senin kitabın kapağı ne kadar çirkin olmuş, baskı hatası falan mı var acaba? Yok yahu, seninkiyle aynı be, ayna işte. Sonuna kadar haklısın Necati abi, bravo. Ben de kendi doğrularımı paylaşıyorum ve bir tane doğru yok, olamaz da. İşte yanıldığınız nokta burada başlıyor. Bir tek çözüm, bir tek formül arayışı içindesiniz. Çünkü bugüne kadar beyinlerimiz hep bu yönde eğitildi. Eğer her sorunla ilgili bir tane çözüm, bir tane doğru varsa, diyelim var, neden şu ana kadar hiç kimse kalıcı, her bireyde işe yarayan çözümler bulamadı? Onca filozof, din adamı, düşünür geldi gitti, neden hala cevabı bulamadık? Bir kısım insana doğru gelen şey, bir diğer gruba ters geldi. Bir türlü ortak bir noktada buluşamadık. Neden? Çünkü var olmayan bir şeyi aradık durduk. Cevap aslında herkesin kendi içinde yatıyor da ondan bulamadık. Herkesin doğrusu kendine olmalı. Kendi doğrularını yaşamak isteyenlere ya deli dedik ya da çıkıntı. Elbette etrafımızdakiler bizim kendi doğrularımızı bulup çıkarmamızı, kendi doğrularımızla yaşayabileceğimiz fikrini desteklemek istemiyor. Kötü niyetlerinden yapmıyorlar bunu. Sadece korkuyorlar. Çünkü eğer biz kendi doğrularımızı yaşamaya başlarsak, Ayşe artık telefonlarına neden cevap vermediğinizin gerçek cevabını duymak zorunda kalacak. Teyzeniz sadece kan bağının yeterli olmadığını, iki insanın gerçekten birbirini sevmesinin asıl önemli nokta olduğunu, bu yüzden artık görüşmek istemediğinizi öğrenecek. patronunuz sizin aslında bu işi sevmeden yaptığınızı, hatta başka iş aradığınızı duymak zorunda kalacak. Ailenize gay olduğunuzu açıkladığınız gün, babanız erkekliğin pipi uzunluğu ile ölçülmediğini, kendisinin bir gay doğurttuğunu kabul etmek zorunda kalacak. Mühendis değil de sanatçı olmak istediğinizi söylediğinizde, aileniz komşuların arasında bu durumdan utanmamayı öğrenmek zorunda kalacak. Onlar bu durumlara katlanacaklarına, siz değişin ve onlar gibi olun istiyorlar. Kendimiz gibi kaç kişi varsa, ne kadar fazla insan varsa, o kadar güvende ve önemli hissettik. Hadi bakalım, artık kendi doğrularınızı itiraf etmenin zamanı geldi. Kapatın kitabı, ayna sizi bekliyor. Okumak sizce gereksiz mi? Okumayın. Etrafınızdaki insanlar elbette sizi oku diye baskı yapacaklar, çünkü aslında sizler onların ürünüsünüz. Paket ne kadar güzelse kendileriyle o kadar gurur duyacaklar. Olay sizle ilgili bile değil. Gay ya da lezbiyen olmak mı geliyor içinizden? Olun. Sizi ayıplayanların karşısına geçin ve merak etme, sen zaten tipim değilsin, korkmana gerek yok diyiverin. Ayten, ne diyor bu adam ya? Nonoş olmanın mahsuru yok diyor ya. Acaba bizim oğlan bu yüzden mi komşunun oğlunu öpmeye çalışıyordu dersin Necati? Dur geri gel. Şaka yaptım ayol. Alemsin vallahi Necati. Çıktığınız adamı babanız onaylamıyor mu? Çıkmaya devam edin. Oyuncu olmak istiyorsunuz ama aileniz izin mi vermiyor? Olun gitsin. İlk olarak sözüm anne babalara. Biliyorum aslında son derece iyi niyetlisiniz. Amacınız evlatlarınıza iyi bir gelecek hazırlamak. Her şeyi aslında onlar için yapıyorsunuz. Tamam, egolarınızı okşadık. Şimdi gelin eğri oturup doğru yazalım. Aslında kendiniz için istiyorsunuz. Ayrıca ne çabuk kendi çocukluğunuzu unuttunuz? Bu soruyu sorduğumda genelde iki türlü cevap alıyorum. Aykut, ben babamın her dediğini istemesem bile yaptım. Bizim zamanımızda bir saygı vardı. Şeker, bak o zamanlar istemediğin halde babanın her dediğini yapmak 20 sene sonra seni benim öğrencim yaptı. Bu resimde bir gariplik yok mu sence? Şimdi otur, ego kodlarıyla uğraş dur bakalım. Ya da yo, ben hep kafamın dikine gittim. Vallahi çok da sıkıntı çektim o yüzden. Çocuğum benim yaptığım hataları yapsın istemiyorum. İyi güzel de seni bugün olduğun kişi yapan o hatalar değil mi zaten? O hataları yapmadan etrafından geçip gidebilir miydin? Hayır, geçemezdin. Biriniz bile bugüne kadar yanlış olduğunu sandığınız bir şey hakkında arkadaşınızı uyardığınızda ya da biri sizi uyardığında hemen duruma bir bakıp "Aa evet, ben hatalıyım, dur hemen değiştireyim" diyebildiniz mi? Çok nadir. Zaten hata dediğiniz nedir? Bir şeyin hata olup olmadığını asla önceden kestiremezsiniz. Çünkü onun hata olup olmadığını adımı attıktan sonra yol boyunca enerjinizle yapacağınız seçenekler belirleyecek. İçkili araba kullanıp hapse girmem bir hata mıydı? Hayır yahu, başıma gelen en güzel deneyimdi. Yanımda duran karısını bıçaklamış adama bakınca anladım aslında farkımız olmadığını. Ben başıma gelen olayı seçerek daha güzel bir hale getirdim. Aynı şekilde seçerek bambaşka bir yere götürebilirdim. Evrenden Torpilim Var kitabımı yazdığımda bana bu fazla satmaz, hiç akademik yazılmamış dediler. Benim kendi kitabıma ve kitabımla ilgili inanç sistemime göre gelişti olaylar. Belki bir başkası yazsaydı, inanç sistemi bir kitap akademik olmalı diye yerleşmiş olan başarılı olamazdı. Şimdi hata mı öyle yazmak, değil mi? Şubat ayında bir seminer. Şubat tatilinin göbeğine seminer koymuşuz, sadece 20 kişi yazıldı. Ben her zaman derim zaten, Türk insanı tatil gördü mü dünyalar durur diye. Ama birisi çıkıp, yok seminer ayrı, tatil ayrı, hiçbir şey olmaz dese ve aynı tarihe seminer koysa dolup taşacaktı. Anarşist olmanıza hiç gerek yok. Siz kendi doğrularınızı bilin, kendi içinizden onlara sahip çıkmaya söz verin, bakın evren olayları nasıl düzenlemeye başlıyor. Hata yapıp yapmamayı kontrol altına almak istiyorsunuz, çünkü pişman olmaktan korkuyorsunuz. Hayatımın en büyük pişmanlığını anlatmak istiyorum. O kadar uzun yıllar peşimden geldi ki en güzel günümün bile içine edebilecek durumdaydı. Ta ki birazdan anlatacağım bakış açısını bulana kadar. Annem hastalığının son aylarını hep hastanede geçirmişti. Ameliyat zamanı geldiğinde doktoru bize %50 %50 ihtimal verdi. Yani annem gireceği ameliyattan sağ çıkmayabilirdi. Ameliyat günü geldiğinde eş dost hastanedeydi. Bense evde yeni gelmiş olan kitaplığımı monte etmekle meşguldüm. O yıllarda cep telefonu olmadığı için bir de güzel mazeret uydurmuştum herkese. Ben evde kalayım, siz hastaneden beni ararsınız. Merak edenler de beni arar. Böylece herkes haberleşebilmiş olur. Niye gitmedim hastaneye bilmiyorum. Tek bildiğim kitaplığımın beni daha çok heyecanlandırdığıydı. Annem zaten o ameliyattan sapasağlam çıkacaktı. Koca annem o benim be. İdolüm, dostum, dünya yerle bir olsa benim annem ayakta kalır. Hey be, kimin annesi bir tanesi o be? Annem o ameliyattan çıkamadı. Ben evde yeni kitaplığımın montajını yaparken annem de kendi hayatının demontesiyle meşguldü. Ameliyattan çıktı çıkmasına da bir bitki olarak, kendine gelsin bir defa daha konuşabileyim diye sürekli başında bekliyordum. 3-4 gün sonra Leyla ve Suat kan vermek için hastaneye geldiklerinde birden kalbi durdu. Odasına koşuşturan doktorları gördüm. Aralık kalan oda kapısından bakarken tek görebildiğimse gri renkli pantolon giymiş olan doktorun bacağının yanına sarkmış olan eliydi. Ve bok yedi başı tanıdıklarımızdan biri yıllarıma mal olacak cümleyi sarf etti. Ameliyata girerken Aykut nerede diye sorup durdu sürekli. Hatta o zamanlar ölümün bile bir seçenek olduğunu bilmediğimden, bak kadıncağız belki de benim yüzümden öldü, beni göremeyince yaşama sevincini kaybetti diye düşündüm. Yıllarca pişmanlığını duydum o kararımın. O manzara yıllar boyu gözümün önünden gitmedi. Geceleri rüyalarımdan çıkmadı. Hatalı bir karar almıştım. Hayır, alakası yok. Benim hiçbir hatam yoktu. O kararı o zamanki Aykut aldı. Ben değil. Ben olsam öyle yapmazdım. Ama o Aykut öyle yaptı. Bir sonraki gün bile aynı insan değilsiniz. Geriye dönüp bakmıyorum bile artık. Çünkü ben dünkü Aykut bile değilim. Hatta 5 sayfa önce yazdıklarımı yazdığımdan bu yana bile değiştim, geliştim. 7. ayrımın sonu, sayfa 110.